Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Ferverdin 1400 Hicri Kameri 28 Şaban 1442 ve Miladi Takvimli 11 Nisan 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri, dinleyicilerle baş başa ve Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Atomisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih, İran'ın dünyadaki radyo farmasötik ihracatçılardan biri halinin dönüşünü söyledi. Vaizin nükleer teknolojinin İran'ın gücünün bileşenlerinden olduğunu bildirdi. Irakçı tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirirken Hatipzade Amerika aynı anda iki seçeneği izleyemez dedi. Türkiye'de son 24 saatte 248 can kaybı. Öte yandan Profesör İsmail Cener, hastanelerin ağır bakımlardan dolayı alarm verdiğini söyledi. Seyir-i Şüheda Tugayları, Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrılma ihtimalinin çok düşük olduğunu bildirdi. Şimdi haberler.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih'i, İran'ın radyo farmasötik alanında Hindistan, Lübnan, Suriye, Irak ve bazı Avrupa ülkelerine ihracat yaptığını bildirdi. Ali Ekber Salih'i dün akşam İran İslam Cumhuriyeti 1. Kanal'da bir programda yaptığı açıklamada, İran'ın faaliyete geçirilen nükleer enerji alanındaki son başarılarını anlattı. Salih'i bu bağlamda şunları kaydetti. Çoğu nükleer yakıt döngüsüne dayanan ve çoğu zenginleştirme ile ilgili olan 133 kazanım elde ettik. Salih'i, kan bankasının ihtiyaç duyduğu özel santrifüje de işaret ederek bu santrifüjler Almanya'dan yüksek bir fiyata satın alınacaktı ama onları mükemmel kalitede üretebildik dedi. Salih'i, korona aşısı için gerekli ekipmanlardan birinin santrifüj olduğunu belirterek, İran Atom Enerjisi Teşkilatı, korona aşısı üreten firmalardan biri için bir şirket aracılığıyla santrifüj üretti dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih'i, nükleer endüstrinin altyapısı çok titiz bir şekilde korunmuştur. Üst düzey yetkililer nükleer endüstri yetkililerine talimat verirlerse kısa sürede bu alanda büyük fırtınalar kopar dedi. Ulusal Nükleer Teknoloji Günü'nün 15. yıl dönümü adlı törende konuşma yapan Salihi, İslam-İran düşmanlarının yasa dışı ve baskıcı yaptırımları uygulamasından kaynaklanan tüm kısıtlamalara ve zorluklara rağmen nükleer bilimin çeşitli alanlarında güçlü ve sağlam bir şekilde çeşitli plan ve projeler hayata geçirildi. Ayrıca hükümetin akılcı yaklaşımı ile dünya ile yapıcı bir etkileşim politikası uygulanmaktadır diye kaydetti. İslami Şura Meclisi'nce alınan karar sonrası Atom Enerjisi Kurumu'nun bu ilk kararı titiz bir şekilde uyguladığına dikkat çeken Salihi, bu ulusal sanayinin altyapısının titiz bir şekilde sürdürüldüğü görüldü. Üst düzey yetkililer nükleer endüstri yetkililerine talimat verirlerse kısa sürede bu alanda büyük fırtınalar kopar diye konuştu.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmut Vaiz'in nükleer teknolojinin günümüzde İran'ın gücünü bileşenlerinden biri olduğunu belirterek, uluslararası arenada yaygara koparanların bütün garazlı propagandalarına rağmen bu güç tam şeffaflık ve yasallıkla sağlanmıştır dedi. Vaiz'i ülkedeki bazı insanların ön yargılı veya bilgisizce nükleer anlaşma sonucunda ülkenin nükleer endüstrisinin durdurulduğunu iddia ettiği zamanların olduğuna da dikkati çekerek Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinin ardından devletimiz bu anlaşmada azaltılmış veya askıya alınmış olan nükleer programın bazı yönlerini açık mekanizmalar aracılığıyla yeniden canlandırmaya karar vermiştir dedi. Atom Enerjisi Kurumu'nun katkılarıyla bu işin çok kısa sürede yapıldığını ifade eden Vaiz'i, bazı açılardan ülkenin nükleer faaliyetleri çok kısa zamanda nükleer anlaşma öncesi seviyesine ulaştı. Bu stratejik güç şüphesiz Atom Enerjisi Kurumu'ndaki bilim adamlarımızın değerli çabalarından kaynaklanmaktadır, dedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı tüm yaptırımların kaldırılması ve bunun doğrulanması gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Arakçı, Viyana görüşmelerinin detayları hakkında muhabirimize verdiği demeçte, yaptırımların tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Bu, Trump döneminde uygulanan yaptırımların yanı sıra nükleer alandaki bütün yaptırımların kaldırılmasını içermelidir, dedi. Yaptırımların tek adımda tamamen kaldırılması gerektiğini belirten Arakçı, yaptırımların adım adım ve aşama aşama kaldırılması düşüncesine inanmıyoruz ve yaptırımların kaldırıldığı doğrulanmalıdır, dedi. Yaptırımların kaldırılmasını doğrulamak ve Amerikan yükümlülüklerine uyulmasını sağlamak için hangi mekanizmanın yürürlükte olduğu sorusuna cevap olarak Rakçı, önemli görevlerimizden biri kaldırılması gereken yaptırımları listelemektir. Viyana Çalışma Grubu işe başladı ve bu listelemeyi yapmaya devam edecek, dedi. Rakçı açıklamasında şöyle dedi. Örneğin petrol ambargosu kalkarsa bu kağıt üzerinde bir anlam ifade etmez. Bunun için petrol satılmalı. Zira İran petrolünü satın alan alıcılar sorunsuz almalı ve bu da teyit edilmelidir, dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika'nın aynı anda iki seçeneği izleyemeyeceğini vurguladı. Hatipzade dün sosyal hesabına yaptığı açıklamada, Amerikan Başkanı Biden aynı anda iki seçeneği izleyemez dedi. Hatipzade, Biden'ın nükleer anlaşma bağlı kalabileceğini veya eski Amerikan Başkanı Trump'ın nükleer anlaşma aleyhindeki yaptırımlarda ısrar edebileceğini yazdı. Hatipzade, Biden'ın iki seçeneği aynı anda izleyemeyeceğini bildirdi. Bu arada İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Arakçı da İran'ın nükleer anlaşma modeline kesin bir dönüş istediğini vurgulayarak İran'ın yaptırımlarının kaldırılması konusunda mantıklı bir pozisyonu olduğunu bildirdi. İran ve 4 artı 1 ülkeleri arasında Viyana'da görüşmeler halen devam ediyor.
İslam mezheplerinin yakınlaşması kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, İslam dünyasının yakınlaşmasının bu kurumun asıl hedeflerinden biri olduğunu söyledi. İran Ajansı'nın verdiği habere göre Hüccetül İslam Şehriyari, İran'ın Irak Büyükelçisi İrec Mescidi ile dün yaptığı görüşmede, Irak ziyareti sırasında ülkedeki çeşitli şahsiyetlerle görüştüm ve mezheplerin yakınlaştırılmasını güçlendirme yönünde bir dizi toplantılar yaptık, dedi. Şehriyari, Irak Sünni aşiretlerinin liderleriyle, alimlerle birçok kez görüşmeler yaptıklarını belirterek Erbain konusu Müslümanların yakınlaşmasına vesile olabilir ve biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Koronavirüs salgının uluslararası İslam Birliği konferansının yapılmasını engellediğini hatırlatan Şehriyari, Bağdat'tan önce Kerbela ve Necef ve yaptığı ziyaretlerde Iraklı Şii ve Sünni alimlerle de görüşmeler yaptı.
İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şanesaz, geçen yıl yaptırımlar ve korona salgını koşullarında sağlık ürünlerinin üretimi ve ihracatı alanında uygun önlemler alındığını, ilaç ve tıbbi malzeme ihracatında %8 büyüme kaydettiklerini bildirdi. Geçen yıl yaptırımlara ve koronanın yayılmasına rağmen ihracatı arttırma konusunun çok önemli olduğuna değinen, korona ile mücadele için gereken malzemeleri sağlamak için çok iyi önlemler alındığını belirten Şanesaz, bu alandaki tüm iş adamlarına, özellikle zor şartlarda halka ve ülkeye hizmet edenlere teşekkür ediyorum dedi. Geçtiğimiz yıl ihracatın tüm kısıtlamalara rağmen büyüdüğüne atıfta bulunan Şanesaz, Ticareti Geliştirme Teşkilatı istatistiklerine göre geçen yıl yapılan ihracat bir önceki yıla kıyasla biraz düşmesine rağmen bu sektörde büyük kapasiteler mevcut diye belirtti. İran, komşu ülkelere deterjan, ilaç, kozmetik ve tıbbi ekipmanların en büyük ihracatçılarından biridir.
Covid-19 olay sayılarındaki artışla birlikte ağır bakım doluluk oranlarının salgının pik periyodundaki oranlara yaklaşması alarm zilleri çaldı. Türkiye Ağır Bakım Derneği lideri Profesör Doktor İsmail Cünel bu son durum Sözcü gazetesine aktardı. Ağır bakımların %75'lik doluluk oranlarıyla pik yaptığı Kasım-Aralık aylarına nazaran daha az doluluk olduğunu fakat yükselme trendini devam ettiren hadise sayılarıyla yeni dorukların görülebileceğine dikkat çeken Cünel şöyle konuştu. Aşının aşikar oranda işe yaramasıyla yaş ortalaması 58-60 ortasına düştü. Lakin son pik periyodunda farklı olarak artık yaygın olarak İstanbul'da İngiliz mutantı var. Ağır bakıma ulaşma müddetleri artmaya başladı. Son 3 haftadır yüzde olarak harikulade artışlarla gidiyoruz. Bu çok rahatsız edici ve ağır bakım çalışanları için ürkütücü bir tablo. Zirvenin nereden döneceğini bilmiyoruz. Tepeden olay sayıları döndükten sonra da ağır bakımlar için 7-10 güne ihtiyacımız var. Vefat sayıları birinci kere bir günde %30,8 üstünde artış olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor İsmail Cünel, bu vahim bir rakam ve yoğun bakımcıların bundan etkilenmemesi olanaksız yorumunda bulundu.
Türkiye'de son 24 saatte 302.735 COVID-19 testi yapıldı. 52.676 kişinin testi pozitif çıktı. 248 kişi daha hayatını kaybetti. Buna göre Türkiye'deki son 24 saatte 302.735 COVID-19 testi yapıldı. Toplam test sayısı 41.297.580'e ulaştı. Vaka sayısı 3.798.333. Vefat sayısı 33.702. Ağır hasta sayısı 2.739 oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Yunanistan'ın PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yaptığını söyledi. Altun, Yunanistan'ın PKK'ya verdiği desteğe ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu. Gerçek mülteciler Ege'de ölüme terk edilirken Avrupa Birliği sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristlerin NATO müttefiki Türkiye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planladığını belirtti. Türkiye'nin terör örgütleri DAEŞ, FETÖ ve PKK'ya yönelik mücadelesini anlatan 3 dakikalık İngilizce bir video paylaşan Altun, Yunanistan PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yataklık yapıyor. Gerçek mülteciler Ege'de ölüme terk edilirken Avrupa Birliği sınırları içerisindeki bir sözde mülteci kampında yuvalanan teröristler NATO üyesi Türkiye'ye yönelik intihar saldırıları ve terör eylemleri planlıyor. Yunanistan'ın dokunulmazlığının sona erme zamanı gelmiştir ifadesini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise kabul edilemez yalanlar yayılarak Yunanistan'ın imajının karlanmasına yönelik her türlü girişimi tamamen reddediyoruz ifadelerini kullanarak Altun'un iddialarını reddetti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, tutuklu Ermenilerden artık hiç kimsenin iade edilmeyeceğini açıkladı. Bayramov, dün yaptığı açıklamada yakalananların 10 Kasım 2020 anlaşmasına göre bu tarihten sonra yakalanan kişilerin esir sayılmayıp tutuklu sayıldığını belirterek tutuklular bu barış anlaşmasından sonra terör sayılıyorlar dedi. Bayramov, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne kalan askerler üçlü ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından 26 Kasım 2020 tarihinde bölgede tutuklandı ve aleyhlerine ceza davası açıldı. Dolayısıyla savaşın sonu düşünüldüğünde bu insanlar savaş esiri değil suçludur dedi. Bayramov, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirde esir değişimi maddesinin yer aldığını, Azerbaycan Cumhuriyeti olarak bu konudaki yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiklerini ifade etti.
Haber kaynaklarının cumartesi günü bildirdiğine göre yeni bir Amerikan askeri destek konvoyu Suriye'ye girdi. İran'ın resmi Suriye haber ajansı Sana'ya dayanarak verdiği habere göre Suriye topraklarına Kuzey Irak'tan çok sayıda askeri teçhizat ve destek araçları giriş yaptı. Habere göre konvoyun Amerikan ordusunun Hasike eyaletinin Kuzey Banyolerindeki El Malekiye bölgesindeki yasa dışı Harp El Cir üssüne gideceği anlaşılıyor. Haberde ayrıca Amerikan güçlerinin geçtiğimiz haftalarda silah, askeri teçhizat ve destek taşıyan çok sayıda kamyonu yasa dışı sınır kapısından Suriye'ye götürdüğüne de yer verildi.
Öte yandan Irak Seyyid-i Şüheda Tugayları Sözcüsü Kazım El-Ferdusi, Amerikalıların sözlerini ve kararlarını sürekli değiştirdiklerini ve Amerikalıların Irak'tan ayrılmalarını neredeyse ihtimal dışı gördüklerini söyledi. Kazım El-Ferdusi, dün El Alem kanalına verdiği demeçte Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin sadece lafta kaldığını, Amerikalıların isteyerek çekilme ihtimalinin ise neredeyse olmadığını söyledi.
İngiltere'de Ramazan ayı içinde İslami gruplar, sivil toplum örgütleri ülkede Ramazan ayı boyunca İsrail hurmalarının boykot edilmesi için kampanya başlattı. El Aksa'nın dostları yayınladığı bildirde Irkçı İsrail'in her yıl dünyaya büyük miktarda hurma ihraç ettiğini kaydederek Ramazan ayı boyunca çok sayıda kişi Batı Şeria ve Ürdün Valisi gibi yasa dışı yerleşim bölgelerinde yetişen bu hurmaları yiyerek oruçlarını açıyor. Bu hurmaların satın alarak İsrail'in Filistin'e yasa dışı ihlaline ve Filistin halkına uyguladığı zulme yardım etmiş oluyorlar cümlesine yer verdi.
Amerikan gemilerinin Karadeniz'e açılacağının duyurulmasının ardından Rus ordu televizyonu bombayı patlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise S-400'lerde kullanılan füzelerin de Kırım'a transfer edildiği görüldü. Rusya Devlet Başkanı Putin 100 bin asker, binlerce tank, füze savunma sistemlerini Ukrayna sınırına yığdı. Hazar Denizi'ndeki savaş gemileri de Karadeniz'e geçerek Kırım'daki filoya katıldı.
Kuzeybatı Çin'in Sincan eyaletindeki bir yerel hükümet sözcüsü, batılı kaynakların eyaletin pamuk endüstrisindeki zorunlu çalıştırma hakkındaki haberlerini yalanladı. Çin'in Sincan eyaletindeki yerel yönetim ve enformasyon ofisi sözcüsü Elcan Amait, eyaletteki pamuk tarlalarında zorunlu çalıştırma yalanını eleştirerek sadece pamuk sektöründe değil, diğer hiçbir alanda zorunlu çalıştırmanın söz konusu olmadığını belirtti. Batılı kaynaklar, özellikle de Amerika ve İngiliz kaynakları, son aylarda Çin hükümetinin Müslüman Sincan bölgesi üzerindeki baskı arttıkça ve bölgedeki insan hakları ihlalleri yoğunlaştıkça muhalifleri pamuk çiftlikleri de dahil olmak üzere zorunlu çalışma kamplarına gönderdiğini iddia etmişlerdi.
Ve son haberimiz, İran'ın Huzistan futbol takımı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain takımı karşısında aldığı 4-0 galibiyette 2021 Asya Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'de döviz rezervlerinin büyük ölçüde azalması etrafında. Müzik. Koronavirüs pandemisi Türkiye'nin turizm endüstrisini ağır bir şekilde zayıflatırken yok olmaya sürüklediği bir sırada ekonomik ve mali sorunlarda Ankara makamlarında ciddi koşullarda yattı. Bu hususta Ankara makamları liranın değerinin düşmesinin ardından Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin son 18 yılda en az seviyeye düştüğünü açıkladılar. Böylece Türkiye Merkez Bankası'nın net döviz rezervinin 2003 yılından bu yana hep düşüş yaşadığı ve Nisan 2021'de 10 milyar 680 milyon dolara kadar gerilediği söylenebilir. Geçen hafta ise Türkiye'nin net döviz rezervinin 12 milyar 790 milyon dolar kadar olduğu söylenmelidir. Gerçekte şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. Erdoğan öncülüğünde 2002 yılından beri hep iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk baştan beri en büyük avantajı yani ekonomik avantajı yok olmakta ve elden gitmektedir. 2002 yılından beri Türkiye ekonomisi geçmişte işine rastlanmadık şekilde filizlenmiştir. Buna rağmen Türkiye halkı 2011 yılından beri ordunun Suriye işgaline karışması ve ağır askeri masrafların yapılması sonucu bir kez daha yokluk ve ekonomik sıkıntıyı tatmaya başlamıştır. Son birkaç yılda Ankara hükümeti Türkiye ordusunu Suriye'ye göndermesinin yanı sıra Irak'a da askeri çıkarma yapmış, Libya'ya da askeri kuvvetler göndererek Akdeniz ve Güney Kafkasya'da askeri faaliyetlerde bulunarak Türkiye halkına zor koşulları dayatmış ve onların vergilerini arttırmıştır. Doğal olarak mevcut durum Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği ilk yıllar ile kıyaslanamayacak bir durumdadır. Buna ilaveten koronavirüs pandemisinin etkilerinin ve de Amerika ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı türlü yaptırımlarının ardından bu ülkedeki birçok ekonomik işletme ve esnaf tam bir iflasın eşiğine gelmiştir.
Buna ilaveten Türk lirasının Amerikan doları ve diğer yabancı para birimleri karşısında değerinin azalmasıyla Türkiye'nin ekonomik durumu da eşine rastlanmadık bir durgunluk ve gerileme ile karşı karşıya kalmıştır. Amerikan doları geçen ay 8 liranın üzerinde işlem gördü. Bu rakam Türk lirasının Amerikan doları dahil belli başlı uluslararası para birimleri karşısında değerinin görülmemiş bir orana düştüğünü gösteriyor. Erdoğan hükümetini eleştirenler Türkiye ekonomisindeki mevcut krizden AKP ve iktidar partisi yetkililerinin yanlış kararları, kötü yönetimi, süregelen savurganlığı ve lüks tavırlarının sorumlu olduğunu belirttiler. Ankara hükümetine bağlı siyasetçi ve iktisatçılar ise Türkiye'nin parasal ve finansal sorunlarının bir kısmının koronavirüsten, bir kısmının da küresel piyasalardaki çalkantılardan kaynaklandığına inanıyorlar. Ancak Türkiye içindeki siyaset ve bankacılık uzmanları ve Ankara hükümetini eleştirenler farklı bir görüşe sahipler. Örneğin Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin ekonomik kararları konusunda bir zamanlar lider konumda bulunan ve Türkiye Ekonomi Bakanlığı'na liderlik eden ve şimdi Erdoğan hükümetinin ciddi bir rakibi haline gelen Demokrasi ve Atılım Partisi'nin önde gelen ismi ve lideri Ali Babacan şöyle düşünüyor. Sahadaki tüm kanıtlar bu hükümetin ülke ekonomisini yönetmekten aciz olduğunu gösteriyor. Ankara yetkilileri hassas kararlarda bir çırağın bile yapmadığı hataları yapıyor. Onlar büyük hatalarıyla ülkenin döviz kaynaklarını yok ediyorlar. Ancak şunu da belirtmek gerek ki Türkiye ekonomisi mevcut durumda büyüme ve iyileşme yolunda değil. Zaten enflasyon ve işsizliğin insanların günlük yaşamındaki en önemli sorun haline geldiği aşikardır. Ancak gerçek şu ki Ankara hükümetinin makroekonomik stratejisinde ticaretin, ihracatın ve ithalatın durumu ve hükümetin turizm sektörünün gelirlerinden finanse edilmesi ve halktan vergi toplamasının hayati öneme sahip olmasıdır. Mevcut durumda insanların geçim kaynağı zorlukları, fiyat artışları, işsizlikle mücadele etmesini ele almak Ankara yetkilileri için çok önemli değil gibi görünüyor. Buna ilaveten 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim arifesinde Türkiye'nin iktidar partisinin bugünlerde çok da önemli olmayan aynı insanların oylarına ihtiyacı olacaktır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Yemen İhvancı Partisi'nin Suudi Arabistan ile sorun yaşaması etrafında. Yemen El-Islah İhvan Partisi'ne bağlı insan haklarıyla ilgilenen kuruluşu Suudi Koalisyonu'nu eleştirerek Suudi Arabistan hükümetine karşı bildiri yayınladı. Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e karşı savaşı 26 Mart tarihinden itibaren 7. yılına ayak bastı. Yemen Halk Komiteleri ve ordusu karşısında savaşın 6. yılında büyük bir acziyet ve güçsüzlük örneği sergileyen ve zayıf noktaları gün yüzüne çıkan Arabistan, koalisyonu içerisinde de ciddi ihtilaflar ile karşı karşıya kaldı. Suudi koalisyonun içindeki ihtilafları farklı şekillerde ele almak mümkün. Örneğin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve onlara bağlı paralı askerler arasında Yemen'in güneyindeki ihtilaflar, Yemen'in güneyinde Güney Geçiş Konseyi ve istifa eden Mansur Hadi gibi paralel yapılanmaların oluşturulmasına yol açan duruma değinmek mümkündür. Bu durum bu ihtilafların en net göstergesiydi. Bu ihtilaf Riyad ve Ebu Dhabi ve sonuç olarak Yemen'in güneyinde de ciddi ayrılmalara ve uzaklaşmalara yol açtı. Alenileştirilmemesi için büyük çabalarda bulunan ancak eninde sonunda gün yüzüne çıkan bir başka koalisyon içindeki ihtilafta İhvancı Yemen El-Islah Partisi'nin Suudi Arabistan, paralı askerleri ve de Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ihtilaflardı. Yemen El-Islah Partisi'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ihtilafları ciddiydi. Çünkü Ebu Dhabi hükümeti ve yönetimi ihvancılara daha kötü bir yaklaşım içerisinde ve ihvancıların hiçbir kanadı ile işbirliği yapmak istemiyor. Tabi Suudi Arabistan'da İhvan el-Müslim'in hareketleriyle mücadelede öncü konumda. Nitekim Mısır'da 2013 yılında ihvancı yönetimin başında bulunan Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesinden sonra hemen memnuniyetini bildirmiş ve ilk tepki gösteren ülke olmuştur. Buna rağmen Ali Suud Yemen Savaşı'nda bu bağnazını bir kenara bırakmış, Yemen El-Islah Partisi ile koalisyon yapmıştır. İşte Riyad ve Ebu Dhabi arasındaki ihtilafların sebeplerinden biri de budur. Çünkü Ebu Dhabi Yemen'in güneyinde El-Islah Partisi ile işbirliğini ciddi şekilde reddetmektedir.
Öte yandan Suudi yönetimi İhvancı El-Islah Partisi ile işbirliği yaparak bir yandan Ensarullah hareketine karşı ortaklarının sayısını artırmak ve El-Islah Ensarullah ile işbirliğini engellemek, diğer yandan istifa etmiş Mansur Hadi hükümetinin de Yemen güneyinde El-Islah'ın halk tabanındaki desteklerinden yararlanabileceğini düşünüyordu. Şimdi Yemen Savaşı'nın 7. yılının ilk ayında ihvancılara bağlı insan hakları örgütü SAM, Riyad hükümetinin El-Muhra dahil Yemen sınırları ve eyaletlerinde özel hapishanelerde yüzlerce Yemenli gözaltına almak ve işkence etmekle suçluyor. Hadramut, Marif ve Aden'deki hapishanelerine de bu bildiride değinilmiştir. Aslında bu insan hakları örgütü Ali Suud'un Yemen vatandaşlarına insanlık dışı muamelesini eleştirmiştir. Diğer bir sorun da Suudi koalisyonun Yemen ordusu ve halk komitelerine karşı aldığı art arda yenilgileri ve Ali Suud'un Yemen vatandaşlarına insanlık dışı muamelesinin, çok sayıda El-Islah bağlantılı milislerin Suudi koalisyonundan ayrılmasına ve ulusal kurtuluşa katılmasına da yol açmasıdır. Bu kesim Sana'daki ulusal kurtuluş ordusuna katılmışlardır. Bu ihtilaflar ve El-Islah'ın Suudi koalisyondan ayrılmasının ardından Ali Suud medyatik gücü aracılığıyla partiye karşı psikolojik savaşa ve medya propagandasına da başvurdu. Riyad'a bağlı bazı gazeteciler sosyal medyada Taiz eyaletindeki El-Islah Partisi'nin Mağrib'deki ordu ve halk komiteleri üzerindeki baskıyı azaltmak için Sana hükümetinden 5 milyar Yemen riyalı aldığını, ayrıca Taiz'deki saldırıları durdurduğunu öne sürdüler. Söz konusu ihtilaflar Ali Suud'un Yemen'deki ihvancı El-Islah ile işbirliğine yönelik taktiklerinin başarısız olduğunu ve partinin çoğunu farklı bir yol izlediğini gösteriyor. Bu durum Suud'un Yemen'e karşı savaşta yaşadığı sorunları ve zorlukları artırabilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 22 Ferverdin 1400, Hicri Kamer'e 28 Şaban 1442 ve Miladi 11 Nisan 2021 Pazar. ...39 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22 Ferverdin 1361'de İnkılap karşıtı unsurların İran İslam Cumhuriyeti'nin düşürülmesi amacıyla kalkıştıkları darbe etkisiz hale getirildi. İran İslam İnkılabı'nın rahmetli İmam Hümeyni liderliğindeki şanlı zaferinden sonra İnkılap karşıtı satılmış unsurların İslam nizami düşmanlarından yardımları ve destekleriyle bu mukaddes hükümetin düşürülmesi yönünde de defalarca girişimlerde bulundular. Adı geçen darbelere Hicri Şems'e 1361'de inkılap karşıtı unsurlar ilk başta İslam nizamının üst düzey yetkililerini ortadan kaldırmaya kalkışmaları, ardından riyakarca intikamlarını almak için yabancı güçlerin yardımlarıyla İran'daki diğer inkılapçı organları ve kurumları tasfiye peşinde olmaları ve İran İslam Cumhuriyeti hükümetini ele geçirmeye kalkışmalarına örnek gösterebiliriz. Bu arada İslam-İran kuvvetleri bugün İran İslam Cumhuriyeti'ni düşürmek üstahlığında bulunan inkılap düşmanlarından adı geçen komploji girişimlerini tespit ettiler ve yeteri kadar belge ve delillerle adı geçen operasyonun etkili ve önde gelen unsurlarını tutuklamaya başardılar. ...24 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22 Ferverdin 1376'da Almanya'daki yerel bir mahkemenin İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkililerine karşı karar çıkarmasından bir gün sonra Avrupa Birliği'ne üye devletlerde Tahran'daki büyükelçilerini geri çağırdılar. Mykonos Mahkemesi ismiyle meşhur olan Almanya'daki yerel mahkemesi yargıcı Siyonistlerin yoğun etkisi altında kaldı ve siyasi bir duruşmada İran'ın kendisine muhalif olan kimsenin ölmesinde rolü bulunduğu iddiasında bulundu. İran Avrupa Birliği'nin almış olduğu karara yanıt olarak Alman mahkemesinin söz konusu iddiasını kesin olarak reddederken bu birliğe üye olan ülkedeki büyükelçilerini de geri çağırdı. Berlin Mahkemesi'nde ileri sürülen iddiaların temelinde Amerika ile soykırımcı rejim İsrail'in İran'a karşı yürüdükleri komplolere ve ortaklaşa yaptıkları siyasi saldırılarına bir kısmı yatıyordu. Bu yüzden de İran hükümeti Mykonos Mahkemesi'nin kararlarını uluslararası yasalar uyarınca geçersiz tanımadı ve Avrupa Birliği'ndeki büyükelçilerin İran'a geri geleceklerini tahmin ettiler. Ve pratikte böyle de oldu ve Mykonos Mahkemesi'nin kararından 10 ay sonra Avrupa Birliği büyükelçileri bir bir ardınca Tahran'a geri döndüler. ...812 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 28 Şaban 630'da Müslüman ünlü alim ve tarihçi İbni Hacca vefat etti. Hicri Kamer'e 593'te günümüz Suriye'nin Şam kentinde dünyaya gelen Hacca kendi dönemindeki muhaddislerden ilim öğrenmek için çeşitli ülkelere gitti ve oradaki önde gelen alimlerden hadis öğrendi. Hadis ilminde büyük bir yeteneğe sahip olan Hacca kendi döneminin önde gelen alimlerinden sayılırdı. ...131 yıl önce bugün Hicri Kamer'i 28 Şaban 1311'de ahlak dersinin önde gelen alimlerinden Molla Hüseyin Guli Hamedani vefat etti. Hicri Kamer'e 1238'de dünyaya gelen Hamedani ilk eğitimini bitirdikten sonra önemli bilimsel merkezlerde bilimini artırdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Karabağ'da ortak operasyon yapacak.
Karar.
Kılıçdaroğlu, ortak karar aranırsa Cumhurbaşkanı adayı olurum.
Yeni Asya.
Anayasa Mahkemesi medya kanun hükmünde kararname ile kapatıramaz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar 9 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Yükselirken her şey yarar, düşerken her şey zarar" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bir zamanlar Erdoğan AK Parti iktidarı ne kadar yanlış yaparsa yapsın her şey onun lehine sonuç veriyor, iktidarını pekiştirmesine ve yaygınlaştırmasına yardımcı oluyordu. Sürekli olarak mağduriyet edebiyatı yapıyor, darbe iddiaları ve terör tehdidiyle kitleleri seferber ediyor, çadır mahkemelerinde ve Silivri'de yasalara aykırı yargılamalar yapılmasını olanaklı kılıyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Üniversiteleri, silahlı kuvvetleri, medyayı tarumar ediyorlar. Seçimlerde ve seçim sonralarında yasalara ve anayasaya bile uymuyorlar. Ekonomik bakımdan verimli olmayan, ülkenin tümünü ve geleceğini de ipotek eden, milli serveti boşa harcayan köprü, otoyol anlaşmaları yapıyor. Kent tarihi ve tabiat, yağmaları ve özelleştirme uygulamaları ile yandaşlarını zengin ediyorlar. Milli eğitimi vakıflar biçiminde örgütlenmiş olan tarikatlara emanet ediyor. Harcanan milli servet ve para miktarlarını gizliyor, ekonomiyi çıkmaza sürüklüyor ve Türk parasının değerini düşürüyor. Haberlere erişim yasağı da getiriliyor. CBG hakaret suçlaması ile kendine güvenlik eleştirileri korkutarak engelliyor. Ülkeyi 15 Temmuz 2016'da bir askeri darbe girişiminin tehdidine muhatap edecek ölçüde TSK'nın yapısını bozuyor. Ve bütün bunların sonunda 20 Temmuz 2016 sivil darbesini gerçekleştiriyor. Onun gölgesinde yaptırdığı 16 Nisan 2017 halk oylamasını yasallara aykırı sayılan yöntemleriyle resmi sonuçlar alınmadan kazandığını ilan ederek şahsın devletini kuruyorlar. İşte o oylamayla toplam yapılan haksızlıklar ve hukuksuzluklar konusunda eskilerin deyimiyle iş baş noktasına veya bugünkü dille doyum noktasına erişti. Çünkü o oylamanın da bir gerekçesi olarak Erdoğan artık her şeyin tek sorumlusu olacağını, bütün ülkenin de toplumsal, siyasi ve ekonomik sorunlarından mesuliyetini kendinin yükleneceğini açıkça ilan etmişti. Ama bu oylama zaten bu bölümü anayasaya ve yasalara aykırı olarak fiilen kullanılan yetkilere ilave edilecek pek de yeni bir hüküm getirmiyordu. Sadece fiili durumu yamalı boçaya dönüştürülen anayasa metni içinde güya yasallaştırılıyor ve tek sorumlu olarak da Erdoğan'ı ilan ediyordu. Sonuç olarak eski hataların daha şiddetli bir biçimde uygulandığı bir şahsın devleti olunca ve bu devlet yapısı Türkiye'yi her alanda iflasa sürükleyince 15 yıldır yapılan hataların da birikimli etkisiyle Erdoğan-AKP iktidarının düşüşü bu oylamadan sonra görünürler hale geliyor. Çünkü yeni anayasayla hatalarını daha pervasız bir biçimde sürdüren iktidar iyice aşırı kararlar almaya başlamıştı. Üstelik Kanal İstanbul gibi kamuoyunun karşı olduğu girişimlerde onların deyimiyle inadına devam ettiriliyordu. Toplum darbe suçlamalarının olmayan darbeler üzerinden kullanılmasından ve TSK'nın, üniversitelerin, medyanın bu bahaneyle tarumar edilmesinden bıkmış usanmıştı. Ayrıca terör örgütüne üye olmadan yardımcı olmak gibi muğlak ceza maddeleriyle yapılan haksızlık ve hukuksuzluklardan dolayı terör tehdidi de artık eskisini yitirmiş ve toplum bu konudaki suçlamalara da tepki göstermeye başlamıştı. Hele toprak yağmasına, devamı herkesin sabrını taşırmıştı. Bütün bunların da üzerine gelen geçim sıkıntısı ve işsizlik bu konulardaki birikimlerin üzerinde çarpan etkisi yapmış ve toplum üzerindeki memnuniyetsizlik gizlenemez boyutlara ulaşmıştı.
Taha Akyol 9 Nisan tarihli Karar gazetesinde "Hukuk devleti mi, hukuk devleti mi?" başlıklı yazısına yer veriyor. Amiraller bildirisi üslup ve tarz itibariyle kesinlikle yanlıştır. Fakat hukuken suç sayılması mümkün değildir. İçlerine tek general almadan sadece emekli amirallerin imzalaması denizcilik uzmanlığını ön plana çıkarmak istediklerini gösteriyor. Zaten asıl konularda Montrö Sözleşmesi. Fakat iktidar elindeki bütün kamu gücünü ve medya gücünü seferber ederek darbe iması diye bir kamuoyu yaratmak, darbeye direniş psikolojisiyle tabanını mobilize etmek istiyor. Siyaset böyle diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ben işin hukuki yönü üzerinde duracağım. CHP yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın da şu sözlerine bakın. Eğer ki taşıdıkları rütbe, sıfatlar her ne işe ağırsa, geliyorsa yükümlülüklere, biz onların da yükümlülüklerini, ağırlıklarını hafifletmesine de biliriz. Gereği yapılacaktır, yapılmaktadır da zaten. Bahçelenen rütbeleri sökülsün, maaşları da kesilsin sözünün tekrarı gibi sözler. Oktay'ın bu sözlerinden hukuki karşılığı nedir? Bilmiyoruz. Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçük, Anayasa Mahkemesi'nin bir iptal kararını da hatırlatırken askeri ceza hukukuna göre bunun mümkün olmadığını arkadaşımız Elif Çakır'a anlatmıştı. Saygın ceza hukukçumuz Profesör İzzet Özgenç soruşturma açılmasını bile eleştiriyor. Söz konusu bildiriler dolayısıyla yargının harekete geçmesinin ve ilgililer hakkında özellikle terör ve örgütlü suçluluk şüphesiyle soruşturma başlatılmasının hukuki temeli bulunmamaktadır. KHK ne diyor ve Türkiye'de kanunların uygulamasında ağır siyasi sorunlar olduğu gibi bir de kanun hükmünde kararname hukuki var. 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyete bulunan yargı, oluşum ve kurullarda iltisakı bulunanların rütbelere bakan onay ile aranır. Fakat söz konusu emekli amirallerden sadece 5-10 kişinin CHP ile İltisakı var. 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyete bulunan yapı, oluşum ve kurulda iltisakı bulunandıran rütbelere bakan onayla alınır. Fakat söz konusu emekli amirallerden sadece 5-10 kişinin CHP ile iltisakı vardır. İkincisi eş çocuk yiyen damat gelin durumu iltisak sayılırsa FETÖ sanık ve hükümetlerin eş çocuk yiyen damat gelin ilişkileri açısından AK Parti hukuken suçlanabilir mi? Kesinlikle hayır. Aynı şekilde bu olayda CHP'ye de amirallerde de iltisak suçlaması yöneltilemez. Türkiye hukuk devleti değil de hukuk devleti ise soruşturmanın da rütbe sökme maaşları kesme sözlerinin de hukuki temeli yoktur.
Cevher İlhan 9 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde Montreux tartışmasının maksadı başlıklı yazısına yer veriyor. Görünen o ki Montreux Sözleşmesi üzerinden yeni tavizlere hazırlanılıyor. Aslında Amerika'nın Montreux'u delme komplosu ortada. Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Aralık 2019'da Karadeniz ve Boğazlardan sorumlu olan Kuzeydeniz Sağ Komutanı emekli bir Koramiral'e Türkiye ve Amerika donanmaları Karadeniz'de çok iyi şeyler yapabilir. Türkiye ve Amerika istedikten sonra kimse bir şey yapamaz tartışmalara. Montreux Sözleşmesi prensiplerini dahil edelim. Teklifiyle açıkça bildirilmişti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Daha önce Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerekiyordu. Türkiye'nin elinde S-400 yok diyebilmeliyiz. Yeni S-400 alımının da ciddi sonuçları olacaktır. Türkiye S-400'lerden vazgeçmeli. Tek çözüm Türkiye'nin S-400'lere sahip olmamasından geçiyor. Tehdidini savuran Amerika Ankara Büyükelçisi Stafford, en son bildiriyle Montreux Boğaz'da sözleşmesinin tartışmaları sürerken resmi Twitter hesabından çok sayıda ortak ve dost ülke Karadeniz'deki Exercise Beat Brace adlı tatbikatta birlikte yer aldı. Tüm bu milletlerin de Karadeniz'in dünyanın tüm milletlerine açık ve serbest olması umuduyla 20'si gerçekleştirilen tatbikatta bir araya geldiğini görmek son derece etkileyici. Paylaşımı Amerika'nın Montreux Sözleşmesi planını açığa çıkarıyor. Amerika ile emperyal işbirlikçileri Lozan ile oluşturulan Boğaz'a komisyonunu kaldırarak Boğaz'ın hükümdarlığını Türkiye'ye veren kıyıdaş olmayan ülkelerin gemilerine tonaj ve süre sınırlaması getiren Montreux Boğaz'a Sözleşmesi'ne devre dışı bırakım peşindedir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri isimli seri sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran'ın uydu gücü hakkında konuşacağız.
Uydu gücüyle ilgili konular iki boyut açısından incelenmektedir. İlk olarak uydu ve ikinci olarak uydu taşıyıcısıdır. Görkemli İslam İnkılabı'nın zaferin ardından İran İslam Cumhuriyeti, uydu taşıyıcılar alanında gücünü arttırarak dünya genelinde yerli uydu taşıyıcı üretme gücüne sahip olan ülkelerden birine dönüşmüş ve bu bağlamda da yerli uydu taşıyıcı füzeleri uzaya fırlatma başarısı göstermiştir.
İran'ın uydu taşıyıcı füzeler tasarlama, yapma ve fırlatma alanındaki önemli gelişmeleri arasında birçok örnek göze çarpmaktadır. Bu bağlamda İran Sefir uydu taşıyıcısını tasarlayıp 2010 ila 2013 yıllarında denedi ve uzaya fırlattı. Böylece yerli İran yapımı uydu taşıyıcı füze 4 kez uzaya fırlatıldı. Sefir uydu taşıyıcı füzesi sıvı yakıtlı iki aşamalı olarak çalışmaktadır. Ayrıca Sefir uydu taşıyıcısından daha gelişmiş ve daha büyük olan Simorgh da yerli olarak tasarlanan başka bir uydu taşıyıcısıdır.
İran'ın füzelerinin menzilini ve vuruş dikkatini artırıp sonunda bu füzeleri uydu taşıyıcı füzelere dönüştürme başarısı batılı araştırmacıların da hep dikkatini çekmiştir. Bu doğrultuda Amerika Ulusal Hava ve Uzay Bilgileri Merkezi yayımladığı raporda İran yapımı Sefir uydu taşıyıcı füzesinin uzak menzilli teknolojilerin geliştirilmesi için zemin hazırlayabileceğini yazdı. Siyonist rejim uzmanlarından Uzi Rabin ise şöyle diyor. İranlılar uydu fırlatmak amaçlı balistik füzelerini geliştirmiş ve uydu taşıyıcı füzeler yapmışlardır. Uydunun yörüngeye taşınması çok karmaşık ve komplike bir projedir. İran'ın uzay programı aslında füze programından daha az göz doldurucudur. Bu yerli ve asil bir proje olup dünyanın hiçbir noktasında görülmeyen bir durumdur.
İran'ın uydu gücünün değerlendirilmesinin bir başka önemli nokta da bu uydu fırlatıcılarının İran içindeki uzay üslerinden fırlatılma kabiliyetidir. Bu durum hem Simorgh hem de Sefir uydu taşıyıcı füzeler için geçerlidir. Simorgh uydu taşıyıcısı batılı uzmanların dikkatini bile çekecek kadar önemlidir. İngiltere'nin Yans Enstitüsü uzmanlarından biri şöyle düşünüyor. İki etaplı Simorgh uydu taşıyıcısı 60 kilogramlık bir uyduyu yerkürenin 500 kilometre uzaklığındaki yörüngeye taşıma gücüne sahiptir. Tanıtılan İran uydu taşıyıcılarından muhtemelen Tulu keşif uydusu ve uzaktan ölçme aracı sayılan Zafer uydusu Simorgh uydu taşıyıcısı aracılığıyla uzaya taşınacaktır.
İran yapımı Nur uydusu da özel ve stratejik bir uydu olarak 3 aşamalı Kasıt uydu taşıyıcısı aracılığıyla İran'ın merkez çölünden 22 Nisan 2020'de başarılı bir şekilde fırlatıldı ve yerkürenin 425 kilometrelik yörüngesine yerleşti. Nur uydusu 93 dakikadan bir... Thank you.